Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Alo? Alo? Kocam kendini odaya kilitledi. Lütfen yardım edin. Dünden beri uğraşıyorum. Hiç ses çıkarmıyor. Çok korkuyorum. Lütfen yardım edin.
Sakin olun hanımefendi. Kocanız kaç saattir orada?
Kendine zarar vermiş olabilir. Çok korkuyorum. Lütfen hemen gelin. Ne olur.
Ben Sezgi Aksu. Burası Karanlık Dosyalar. Bu hafta sizler için kara dolu olarak da bilinen Stacey Caster davasını seçtim. Ne dersiniz? Hazırsanız dosyamıza geçelim mi? Stacey'nin ihbarı üstüne polisler eve geldiklerinde kötü bir olayla karşı karşıya olduklarını anlamışlardı. Ancak onun anlattıklarında şüpheli bir şeyler vardı. Çiftin evinde bir dizi tuhaf ipucu bulmuşlardı. Stacey'nin geçmişinin de çok temiz olmadığını öğrendiklerinde bu olayı derinlemesine araştırmaya karar verdiler. Bulacakları şeyler ve ardından yaşanacak olaylarsa herkesi şoke edecekti. Peki kimdi bu Stacey Caster? Temiz olmadığını düşündükleri geçmişinde neler olmuştu? Stacey Caster 24 Temmuz 1967'de New York Clay'de doğdu. Çocukluğu ve gençliği hakkında çok az şey biliniyor. Ama Stacey'nin annesi Judy Eaton, kızının bir zamanlar geleceği için harika hayalleri olduğunu, iyi bir avukat olmak istediğini söylemişti. Stacey bu hayalini gerçekleştirmek için lisede avukatlık ve hukuk dersleri almaya başlamış olsa da 17 yaşında Michael Wallace'la tanışınca her şey değişti. Artık tek hayali Michael'la bir hayat kurabilmekti. Ve 7 Nisan 1990'da onunla evlenerek bu hayalini gerçekleştirdi. Dışarıdan bakıldığında ikilinin mükemmel bir evliliği vardı. Eaton kızının evlendikten sonra hiç olmadığı kadar mutlu olduğunu söylüyordu. Stacey ve Wallace'ın Ashley ve Bree adında iki de kızı oldu. Stacey harika bir anneydi. İnsanlar onun adeta anne olmak için doğduğunu düşünüyordu. Ancak Stacey için hayat o kadar da güzel değildi. Michael'ın çok fazla içki içmesi ve maddi sıkıntılar çekiyor olmalarından şikayet ediyordu. Üstüne bir de Michael'ın sağlık sorunlarıyla birlikte her şey yokuş aşağı gitmeye başlamıştı. Kızları Ashley Wallace'ın söylediğine göre Michael yürümekte ve konuşmakta zorlanıyordu. Bir keresinde doğrulup sehpanın üzerine kusmuş ve ardından da hiçbir şey olmamış gibi tekrar yatıp uykuya dalmıştı. Wallace ise doktorlara sarhoş hissettiğini ancak ağzına bir damla dahi alkol almadığını söyledi. Doktorlar da şaşkındılar. Hiçbir şey yardımcı olmuyordu. Wallace'ın durumu gitgide daha da kötüleşti ve 11 Ocak 2000'de henüz 38 yaşındayken öldü. Doktorlar onun bu erken ölümünü kalp krizine bağladılar. Ancak ailesi emin değildi. Özellikle de kız kardeşi bunun mümkün olmadığını düşünüyordu. Kız kardeşinin söylediklerine göre Michael çok sağlıklı bir adamdı ve herhangi bir kalp rahatsızlığı da yoktu. Bundan ötürü ailesi bir otopsi yapılmasını istedi. Fakat Stacey bunu reddetti. Doktorlara inanmaları ve eşinin cansız bedenini rahat bırakmaları için onlara adeta yalvardı. Bunun üstüne Michael Wallace'ın bedeni gömüldü. Ve Stacey de sessizce hayatına devam etti. Tabii Wallace'ın 55 bin dolarlık hayat sigortası poliçesini alarak. Bu parayla ilk olarak kızlarını Disney World'a götürdü. Ertesi yıl ikinci kocası olacak David Caster ile tanıştı. Tanışmalarından 2 sene sonra, yani 2003'te çift dünya evine girdi. Bu evliliği de tıpkı ilki kadar güçlü ve mutlu görünüyordu. Çevresindekiler yine onlara imreniyordu. Ancak 22 Ağustos 2005'te Stacy Caster kendini tekrar korkunç bir olayın merkezinde buldu. Panik içinde 911'i aradı.
Alo? Alo? Yardım edin. Lütfen yardım edin. Eşim kendini odaya kilitledi, bir gündür oradan çıkmıyor.
Sakin olun lütfen. Sizinle konuşuyor mu? Sesini duydunuz mu?
Hayır. Biz bir tartışma yaşadık ve gitti oda. Yanına gitmedim ben de. Bilmiyorum. Çok sinirliydim. Şimdi birkaç saattir sesleniyorum, cevap yok. Çok korkuyorum. Lütfen yardım edin. Ne olur.
Polis gelip de kilitli odaya girmeyi başardığında David Caster'ı yatağında çıplak bir halde ölü olarak buldu. Müfettişler yatağın yanındaki bir bardakta yeşil bir sıvı ve yakınlarda da bir şişe antifriz olduğunu fark ettiler. Ölümünün antifriz zehirlenmesiyle gerçekleşen bir intihar vakası olduğu sonucuna vardılar. Ancak birkaç şey müfettişleri huzursuz etmişti. Stacy, kocasının babasının ölümü sebebiyle depresyona girdiğini, bu sebeple intihar etmiş olabileceğini iddia etti. Ancak David'in eski karısı, onun kendisine zarar veremeyecek kadar kendisini sevdiğini söylüyordu. Bundan emindi. Bununla birlikte David Caster, 300 bin dolarlık mülkünün tamamını Stacy'ye bırakmıştı. Önceki evliliğinden olan oğlunu ise miras haklarından men etmişti. Bunların üstüne dedektifler Caster'ın evinde şüpheli bir durum tespit etmişlerdi. Çöp tenekesinde bulunan yemek artığı incelendiğinde üzerinde antifriz izlerine ve David'in DNA'sına rastladılar. Yatak odasında bulunan bardağın altındaysa Stacy'nin parmak izleri vardı. Sanki biri bardağı alttan tutmuş gibi izlerdi bunlar. Dedektif Dominic Spinelli, parmak izlerinin neden orada olduğunun mantıklı bir açıklaması olabileceğini biliyordu. Sonuçta aynı evde yaşıyorlardı. Stacy eşine bir bardak su vermiş olabilirdi. Ama aynı zamanda aklına kötü şeyler de geliyordu. Mesela Stacy bardağı kendi eliyle tutarak ona bir şey içirmiş olabilirdi. Zehirli bir şeyler. Yine de ortada bir kanıt olmadığı için David'in ölümü intihar olarak listelendi. Ve Stacy, David'i eski kocası Michael'ın yanına gömdürdü. Stacy Caster'ın hikayesinden şüphelenen müfettişler, eski kocası Michael Wallace'ın da öldüğünü öğrendiklerinde harekete geçmeye karar verdiler. Dedektif Spinelli, olayı çözüme kavuşturmanın tek yolunun Wallace'ın cesedinin mezardan çıkarılması olduğunu düşünüyordu. Bunun üstüne Eylül 2007'de mezar açıldı ve Wallace üzerinde bir otopsi gerçekleştirildi. Otopsi sonucunda Wallace'ın vücudunda da antifriz zehirlenmesi izleri görüldü. Alkol almadığı halde sarhoş gibi hissetmesinin sebebi de buydu. Müfettişler Michael Wallace ve David Caster'a ne olmuş olabileceğine dair artık net bir fikre sahipti. Stacy Caster'ın cevaplaması gereken sorular vardı. Ve bu sorular çözüm yolunda hayati önem taşıyordu. Şimdi ufak bir aramız olacak. Ardından davamıza geri döneceğiz.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Bilginin bolluğu ve ulaşılabilirliği bizi her şeyi bilmek ile hiçbir şeyi umursamamak arasında zorlu tercihlere itiyor. Ben Serdar Kuzuloğlu. Podbe ile birlikte hazırladığımız haddini aşan yaşam rehberi bir şeyler öğretme iddiasında değil. Hayata sorular yöneltmenin, öğrendiklerini aktarmanın, bilmediklerini ise bilenlere sormanın peşinde. Bu çağın belirsizliğine yaraşır şekilde haddini bilmek ile aşmak arasında savrulanların acil durum toplanma alanı.
Ben anlamadım. Beni neden çağırdınız ki buraya tekrar? Ben her şeyi anlattım.
Biliyorum, biliyorum. Birkaç sorumuz olacak sadece. Oturun lütfen Bayan Caster.
Benim acım bana yetiyor zaten.
Yok, evet ya, sadece birkaç soru, çok kısa.
Oturun şöyle.
Evet, bu şeyle ilgili. Eşinizin odasından çıkan bardaklarla ilgili bir...
Ne olmuş ki bardaklara?
Ya iki tane bardak vardı kombinin üstünde. Peki siz hangisine koymuştunuz vişne suyunu?
Ben o mavi bardağı vişne suyunu koymuştum. O zaten David'in bardağı.
Antifri mi?
Bir dakika, siz bana ne söyletmeye çalışıyorsunuz? Hı? Ne demek oluyor bu?
Stacy çok gerilmişti. Aniden konuşmayı durdurdu. Dedektifleri kendisine iftira atmaya çalışmakla suçladı. Müfettişler onu tutuklamaya yaklaştıklarını düşünseler de Stacy Caster'ın yeni bir planı daha vardı. Stacy'nin dil sürçmesinden birkaç gün sonra dedektifler 20 yaşındaki kızı Ashley'e babası Michael'ın zehirlenerek hayatını kaybettiğini bildirdi. Ashley ise bunun ardından teselli için annesini aradı. Dedektifler bu sırada Stacy'nin telefonunu dinliyorlardı. Bir görüşme sırasında Stacy zor bir gün geçirdiklerini söyleyerek Ashley'i bir içki içmeye davet etti. Ashley annesi içki içmesine izin verdiği için çok heyecanlanmıştı. Ancak birlikte bir bardak içtikten sonra hemen yorgun düştü ve erkenden uyumaya gitti. Ertesi gün Stacy tekrar aynı teklifte bulundu. Ashley yine bir gün önce içtiği kokteylden içmek istedi. Ancak bu sefer tadının hiç iyi olmadığını fark etti. Annesi ise ona bir pipet verdi ve Ashley'e pipeti boğazının arkasına doğru koyarak içmesini söyledi. Tıpkı önceki gece olduğu gibi kokteyl Ashley'i bitkin bir hale getirmişti. Bu yüzden yatmak için odasına gitti. Ama bu sefer sabah olduğunda Ashley uyanmadı. Kız kardeşi Bree onu uyandırmaya çalıştığında Ashley'nin tepki vermediğini fark etti.
Ashley uyan! Ashley!
Ve panikle yetkililere haber verdi. Ashley'nin hatırladığı sonraki şey hastanede olduğuydu. Karşısında bekleyen dedektif Spinelli, onun bedeninin yanında bir intihar notu bulduğunu söyledi. Bu notta Ashley, Michael Wallace ve David Caster cinayetlerini kendisinin işlediğini itiraf ediyordu. Ashley ne hakkında konuştuklarını bile anlamıyordu. Yaptığını söyledikleri hiçbir şey yapmamıştı. Hiçbir noktalama işaretinin kullanılmadığı 750 kelimelik dağınık not, hiç kimsenin bilmemesi gerekiyordu. Ama şimdi biliyorlar ve senin yaptığını sanıyorlar. Ama sen yapmadın gibi satırlar içeriyordu. Ancak dedektifler için nottaki bir şey özellikle göze çarpıyordu. Antifriz'in yazılışı. Yazan kişi kelimeyi antifree olarak hecelemişti. Tıpkı Stacy Caster'ın sorgusu sırasında kelimeyi telaffuz ediş şekli gibi. Görevlilerin elinde çok sayıda kanıt vardı. David Caster'ın yatak odasındaki antifriz dolu bardaktaki Stacy'nin parmak izleri, çöp tenekesindeki antifriz izleri olan hindi yemeği, bunlara ek olarak evdeki bilgisayarda Ashley'nin intihar notunun çeşitli taslaklarını da bulmuşlardı. Adli müfettişler zaman aralıklarını incelediklerinde bu notların Ashley okuldayken yazıldığını ve yazan kişinin o olamayacağını kanıtladılar. İntihar girişiminin aslında Stacy tarafından Ashley'e karşı planlanmış bir cinayet girişimi olduğunu anladılar. Görevliler için mutfak çöpünde bulunan yemekteki antifriz ve DNA'lar düğümü çözmeyi sağlamıştı. Stacy Caster'ın kızına kendi elleriyle antifrizli yemek yedirdiği anlaşıldı. David Caster'ın hastalığının sürecine dair kanıtlar göz önüne alındığında da Stacy'nin intihar süsü vermeye çalışmadan önce 4 gün boyunca kocasına antifriz verdiği sonucuna vardılar. Görevlilerin söylediğine göre Stacy, kocalarının hayat sigortalarını ve mülklerini tahsil etmek için bu cinayetleri işlemişti. David'in vasiyetini de önceki evliliğinden olan oğlunu dışlamak ve tüm parayı kendine almak için değiştirmişti. Medya bu sansasyonel dava hakkında yaygara koparırken Stacy Caster'a Karadul adını verdi. Ancak en azından bir kişi Stacy Caster'ın kocalarını öldürdüğüne inanmayı reddediyordu. O kişi annesi Ethan'dan başkası değildi. Ethan, Ashley Wallace'ın gerçek katil olduğuna inanıyor. Ashley'nin babası öldüğünde henüz 11 yaşında olmasına rağmen Ashley'nin bol vakti vardı. İyi bir fırsat bulmuştur, dedi. 5 Şubat 2009'da Stacy Caster, David'in zehirlenmesinde ikinci derece cinayetten ve kızı Ashley'e aşırı dozda uyuşturucu ve vodka verdiği için ikinci derece cinayete teşebbüsten suçlu bulundu. Mahkeme salonu tıklım tıklımdı. Kararlar okunduğu sırada Stacy'nin başı öne eğik ve gözleri kapalıydı. 5 Mart 2009'da Stacy Caster'ın cezası verileceği sırada bölge savcısı baş yardımcısı Christine Garvey, David'in ölümünün acımasızlığı nedeniyle Stacy'ye arka arkaya maksimum cezalar verilmesini talep etti. Dahası Ashley odasında komadayken Stacy'nin arka bahçesinde arkadaşlarıyla hiçbir şey olmamış gibi parti yapmasını kabul edemiyordu. Onun için
Stacy Caster bu suçu soğukkanlı ve hesaplı bir şekilde işlemiştir. Yaptıkları ile ilgili hiçbir şey hissetmediği aşikardır. İnsan hayatı kutsaldır. Ama o insan hayatına, hatta kendi çocuğuna bile değer vermemiştir. En ağır cezayı alması gerekir,
dedi. Yargıç Fahey, daha önce kendi işlediği bir suçu örtmek amacıyla çocuğuna tuzak kuran ve onu öldürmeye teşebbüs eden bir ebeveyn görmediğini söyledi. Stacy Caster, David'i öldürmek suçundan 25 yıldan müebbete, kızı Ashley'i öldürmeye teşebbüsten de 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Buna ek olarak David'in vasiyetini değiştirdiği için de 4 yıla kadar hapsi istendi. Bunların üstüne Ashley mahkemede dokunaklı bir konuşma yaptı.
Ben şimdiye kadar nefretin ne demek olduğunu bilmiyordum. Nasıl bir duygu olduğunu bilmiyordum. Şu an biliyorum. Şu an ondan nefret ediyorum. Ama aynı zamanda çok seviyorum. Bu çok kafa karıştırıcı, çok rahatsız edici bir duygu. Bana hissettirdiği şeyler korkunç. Sen benim en iyi arkadaşımdın anne. Ben senin için her şeyi yapardım. Ama sen beni öldürmeyi tercih ettin.
Fitzpatrick, New York Eyalet Hukuku Kanunlarına göre Caster'ın şartlı tahliyeye uygun hale gelmesi için en az 51 yıl hapis yatması gerektiğini belirtti. Stacy'nin yaşı göz önüne alındığında bu ceza aslında bir nevi müebbet hapis cezasıydı. Oysa masum olduğu iddiasını her zaman sürdürdü. 2009'da verdiği bir röportajda
Michael Wallace'ı da David Caster'ı da ben öldürmedim. Kızımı öldürmeye çalışmadım, anladınız mı? Asla ama asla bunu yaptığımı söylemeyeceğim çünkü yapmadım,
dedi. Stacy hapse girdikten sonra iki kızını da bir daha görmedi. Ve ikisiyle de bağı tamamen koptu. 2016 yılında cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Stacy yaptıklarını hiçbir zaman kabul etmeden bu dünyadan ayrıldı. Evet, bu haftanın sizler için seçtiğim karanlık dosyasının sonuna geldik. Bir sonraki karanlık dosyada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
Süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.